Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kalbin Sesi Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Fıkıh Saati programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz Talha Polat ve her zamanki gibi daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Değerli hocam, hoş geldiniz, sefalar
hoş
getirdiniz. Nasılsınız efendim?
Çok şükür, elhamdülillah, iyi. Sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah, iyi gördüm sizleri.
Allah'a çok şükür, iyiyiz.
Rabbim daim eylesin iyiliğinizi.
Amin,
hocam.
Amin.
Hocam, müsaadenizle hemen ilk sorumla başlıyorum.
Tabii, buyurun.
Baba, çocuklarının bir kısmını evlendirdikten sonra vefat ederse bekar kalan çocukları mirastaki hisselerine ek olarak tereketen evlenme masraflarını karşılama hakkına sahip olurlar mı?
Hakkına sahip olurlar mı?
Evet.
Yani diğer kardeşlerin bunların şeyi, mecburiyeti var mı? Yok.
Yani evlendirmek zorunda değil.
Yok, değiller. Şimdi baba hayatındayken malını dilediği gibi tasarrufta bulunabilir.
Evet.
Yani bağışlayabilir. Efendim şey yapabilir. Hibe çocuklarından birine verebilir. Veya ne bileyim başka türlü tasarruflarda bulunabilir. Ama evlatları arasında eğer bir mali tasarrufta bulunacaksa, yani evlatlarına mal verecekse, eşit davranması, adaletli olması gerekir. Peygamber Efendimizin bu konuda hadisi var. Hatta hep böyle tekrarladığımız bir olay var. Ashabtan birisi, demin ismi hatırlığımdaydı, Hakim'di galiba. Hı hı. Efendim, Peygamberimize yanında bir elinde tuttuğu çocukla geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, bu benim evladım, oğlum. Ben buna şey yapacağım, mal vereceğim. Fakat anneleri dedi ki, bu çocuğun annesi, Resulullah'ı şahit tutmadıksa biz bunu kabul etmeyiz, dedi. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki, peki başka çocukların var mı? Var. Onlara da verdin mi, veriyor musun mal? Hayır. O zaman beni zulmüne şahit tutma. Ve çocuklarınız arasında adil davranın, buyuruyor. Şimdi burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi, bu bizim fukahamız, çok inceliklere bakarak sonuçlara varıyorlar. Peygamberimiz yapamazsın demiyor. Veremezsin demiyor. Bir, zulmüne beni şahit tutma. Yani bazı şeyler var ki gerçekleşir ama doğru değildir, uygun değildir. Yani Peygamberimiz bunu zulüm olarak değerlendiriyor. Beni de şahit tutma diyor. Yani demek ki o bir geçerliliği var onun, yani dünyevi açıdan. Ama zulüm. Bir de evlatlarınız arasında eşit davranın, adil davranın. Yani şimdi dolayısıyla babanın hayatındayken malı üzerindeki yaptığı her türlü tasarruf geçerli. Hukuken geçerli. Ama evlatlarına yönelik olanlarda adil olması tavsiye ediliyor. Peki bazılarına verip bazılarına vermezse günaha girmiş oluyor. Ama bu verme geçerli oluyor. Ha, şimdi baba hayatındayken çocukların bir kısmını evlendirmiş.
Evet.
Bizim genelimizde var bu zaten. Yani bir genç evleneceği zaman aile ona sahip çıkar, aile onu
destekler.
Destekler, karşılar. Ama bazılarını evlendirmeden vefat etmiş. Vefat ettiği zaman o malları artık boştur. Şeydir, mirastır.
Hı hı.
Varsa daha önceden, borcu varsa o babanın, vefat eden babanın, önce borçları karşılanır. Bu bir, çocuğuna karşı borçlu ise borç verilir. Mesela çocuğundan para almış hayattayken. O borç ödenir öldükten sonra, o mirastan. Yani veya başkalarına. Borç ödendikten sonra bakılır vasiyeti var mı? Eğer vasiyeti varsa o üçte birinden, malının bıraktığı malın üçte birinden vasiyeti yerine getirilir.
Evet.
Ama üçte birini aşıyorsa vasiyet, çocukların mirasçıların rızasıyla tamamı yerine getirilebilir. Ama mirasçıya vasiyet olmaz. Mesela şunu dese baba çocuklarına, yavrularım, İşte ben sizleri evlendirdim. Bak, bu kardeşiniz evlenmedi. Benim mirasımdan buna verin derse, öldükten sonra bu vasiyet olur. Buna uyulmaz. Şart değil. Gerekmez. Şimdi öyle olunca babaların şunu yapması uygun olur. hayatındayken vermesi. Yani o evlendirmediklerini hayatındayken vermesi uygun olur. Hayatındayken vermemiş. Ani bir ölüm gelmiş. O zaman mirasçıların buna kardeşlerini kayırması. Yani onun o ihtiyaçlarını gidermesi
doğru olan
odur, ama mecbur mudur bunu yapmaya? Değildir.
Zorla yapmaz.
Baba da çocuklarını, yani yetişkin çocukları evlendirmek mecburiyetinde değildir zaten. Değildir.
Şey, kızlar için de aynı şekilde mi hocam?
Tabii.
Özür hali ne demektir ve özür sahibi kimse ne zaman abdest alır demiş hocam.
Şimdi özür hali kendisinden abdest bozucu sürekli olarak kendisinden abdest bozucu bir şeyin çıkması hali. Ki bu kan olabilir, idrar olabilir, ne bileyim, hatta bu çeşitli intilakul batın derler şeyler.
İltihap gibi bir şey mi?
Yok. Ya dışkı olabilir, idrar olabilir, kan olabilir, yani irin olabilir. Yani insan vücudundan çıkıp da abdesti bozan şeyler var ya.
Evet.
Bunlarda devamlılık varsa. Buna özür hali.
Buna özür hali deniyor.
Peki devamlılığın ölçüsü ne? İlk oluşunda abdest alıp namaz kılıncaya kadar veya namaz kılacak kadar bir süre dahi kesilmeksizin namaz vakti tamamen bunu kaplayan ve sonrasında da her namaz vakti bir defa tekrarlayan bu özürler özür sayılır. Mesela adam diyelim ki kanaması var. Mesela özellikle hanımlarda bu çok olur. Kanaması var. İlk başladığında kanama bir namaz vakti namaz kılıncaya kadar da kesilmeksizin devam etti. Devamlı. Ondan sonra da her namaz vakti tekrarlıyor bir defa da olsa. Bu kadın özür sahibidir. Veya erkek idrar kaçırıyor. İlk başladığında hiç kesilmeden bir namaz kılıncaya kadar bir sürede kesilmeksizin devam ediyor. Ondan sonra da her namaz vakti tekrarlıyor. Bu özür sahibi oluyor. Yani özür sahibi olunca ne olur?
Kişi, ne yapması gerekir?
O özürlü kabul edildiği sürede o çıkan özür, yani o kan, idrar, ışkı, yel, bunlar abdeste mani olmaz. Özürlü olduğu sürece mani olmaz. Ama bunların dışındaki abdest bozucu haller abdesti bozar. Yani adam selisül bevl denir o eski şeyde. Yani idrar kaçırıyor sürekli ve özür sahibi o açıdan. Özürlü, abdesti bozulmadı özürlüyken. Fakat eli kanadı, abdesti bozuldu. Onun özrü idrar kaçırmayla ilgiliydi, o kanla ilgili değildi. Peki sorunun şeyi, yani özür sahibi bu. Ne zaman abdest alır, ne zaman bozulur? Burada farklı görüşler var. Bir vakit çıkınca görüşü var. Bir vakit girince görüşü var. Bir ikisinde de olmaz görüşü var ki o Malikilerin görüşü.
Kazayı mı bırakması gerekiyor?
Yok. O vaziyette kılar.
O vaziyette kılar.
Ama Hanefilerde iki görüş var. Bir namaz vakti girince bozulur. Bir de namaz vakti çıkınca bozulur. Şimdi bizim şu anda verilen fetva namaz vakti çıkınca bozulur oluyor. Peki mesela burada sorunun devamında ne vardı bir?
Ya abdest ne zaman alır?
Mesela kuşluk vakti.
Evet.
Şimdi sabah namazını kılmış.
Güneş doğduktan sonra aldığı abdesti ne zamana kadar devam eder diyor.
Güneş doğduktan sonra aldığı abdestle bu kabul edilen görüşe göre öğle namazını kılabilir. Öğle namazı. Niye? Çünkü vakit çıkınca abdesti bozulacak. Güneş doğduktan sonra öğle namazının vakti çıkıncaya kadar bir vakit yok başka.
Evet.
Dolayısıyla bunu mesela cumaya gideceğiz derler, sorarlar. Özürlüyüz. Biz ne zaman abdest alalım? Namaz vaktinden önce abdestini alır, gider cumaya namazını kılar. Bu ancak şu durum var. Bu söylediğimiz hüküm sadece sabah namazı ile öğle namazı arasıyla ilgilidir. Niye? Çünkü sabah namazı ile öğle namazı arasında bir boş vakit var. Ona mühmel vakit deriz. Boş. Yani namaz vakti olmayan bir vakittir orası. Dolayısıyla güneş doğduktan sonra abdest aldı. Öğle ezanı okundu, hala vakit çıkmadı. Çünkü orada vakıf yoktu, vakit yoktu. Bu vakit ne zaman çıkacak? İkindiye doğru çıkacak. Şimdi dolayısıyla bu söylediğimiz, o girerken mi bozulur, çıkarken mi bozulur hükmü daha çok öğle namazıyla ilgili şeyi var, uygulaması var. Diğer namazlar da zaten biri çıkarken ötekisi giriyor. Mesela öğle namazının çıkmasıyla ikindinin girmesi aynı anda. İkindinin çıkmasıyla akşamın girmesi aynı anda.
Evet.
Akşamla yatsı aynı anda, yatsıyla sabah aynı zamanda. Dolayısıyla şeyde diğer namazlarda yani öğleden sonraki namazlarda yine biz namaz vakti çıkınca bozulur dediğimizde bile öbür namaz vakti girdiği için girince de bozulmuş oluyor.
Eyvallah. Şeyde hocam sabah namazında aldığı abdesti güneş doğunca da bozuluyor değil mi bu şekilde?
Tabii vakti çıkmış oluyor, güneş doğunca bozulmuş oluyor.
Eyvallah. Hocam özür sahibi kimse cemaate namaz kıldırabilir mi?
Kendisi gibi özürlü olanlara kıldırabilir.
Yani normal özür yani olmayan bireye kıldıramıyor.
Şöyle bir kural var. Cemaat imamet meselesinde imamın namazı cemaatin namazından daha düşük seviyede olmaması lazım. Ya aynı veya kuvvetli olması lazım. Yani mesela bundan dolayı misafir imam, misafir olan kişi imam olduğu zaman iki rekatta selam verir. Dört rekatta selam verirse arkadaki cemaat, yerli cemaatin namazı olmaz. Niye? Çünkü imamın o iki rekattan sonraki kıldığı iki rekat Hanefi mezhebine göre misafir olan imamın o nafile olur. Halbuki yerli cemaatin namazının tamamı farzdır. Farz kılan nafile kılana uyamaz. Niye? Çünkü farz nafileden daha kuvvetlidir. Şimdi özür konusunda da özür sahibi olmayan kişi özür sahibi olandan daha kuvvetlidir. Dolayısıyla da imamın özürlü olması halinde cemaat da özürsüz ise bu cemaatin namazı imama uyarak olmaz.
Olmuyor.
Ama cemaatta da özür sahibi iseler o zaman olur.
O zaman olur. Eyvallah. Hocam menopoz dönemindeki kanamalarda ibadetler nasıl yerine getirilir diye soru sorulmuş.
Şimdi menopoz dönemi deyince kararı verdik. yani bu kadın artık menopozlu.
Aynen menopozlu.
Şimdi öyle demeyelim de biz Aişe diye bir tabir var.
Nedir hocam?
Yani Aişe hanımların işte menopoza girmelidir. Peki nasıl menopoza girerler? Şimdi bizim fıkıh diyor ki kanam adet görmüyor kadın. Bu 54 yaşına gelinceye kadar.
Evet.
Mesela 40 yaşında, 45 yaşında adet menopoza giren kadınlar var.
Daha erken.
Bunlar 54 yaşına gelinceye kadar şeydirler. Şey kabul edilir. Özürlü kabul edilir. Yani adet sayılır o.
Evet.
Yani 45 yaşında menopoza girmiş kadın 2 ay sonra kanaması olmuş. Bu adet kanıdır. Bir sene sonra kanaması olmuş. Adet kanıdır. Ne zamana kadar? 55 yaşına kadar. Fıkıh bunu söylüyor.
Eyvallah.
Fakat günümüzdeki bu jinekologlar, kadın doğum uzmanları diyorlar ki bir kadın menopoza girdi, öyle bilmiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 7 ay veya 8 ay içerisinde kanama olursa o adet sayılır. Ama o süre geçtikten sonra kanama olursa o artık özür sayılır derler. Artık bugün hangisini bulacağız? Tabii tıbbın verdiği veriler kesinse ona uymayı dinimiz şey yapmaz, dışlamaz.
Dışlamaz, eyvallah hocam. Hocam peki adet kanaması 10 günden fazla süren bir kadın ibadetlerini yerine getirmede nasıl hareket etmelidir?
Şimdi bu kadın bu duruma gelmeden önce o şey miydi? Normal miydi?
Normaldi olduğunu farz edersek.
Normaldi. Yani her zaman diyelim ki her ay 5 gün adet görüyordu. Ama bugün 12 gün gördü. Bu ay.
Bu ay.
Ve veya her ay 5 gün görüyordu. Bu ay 9 gün gördü. Eğer önceden belli bir süresi adet şeyi varsa, yani normalse o adet durumu ve şimdiki hali 10 günü geçiyorsa o takdirde önceki adet süresinin üstü özür sayılır. Mesela şöyle diyelim. Bir kadın her zaman her ay 5 gün adet görüyordu. Bu ay 12 gün gördü. Bu ay o 12 gün gördü ya kanamayı.
Evet.
5 günü adet sayılır. 5'ten sonraki 7 günü özür sayılır. Ama her zaman 5 gün görüyordu. Bu ay 9 gün gördü. 9'u da adet sayılır. Yani oldu ne oldu şimdi? Eğer kanaması 10 günden fazla olursa ve öncesinde de süre belli ise o öncekini esas alır. Ama 10 günden fazla değil de 10 gün veya daha azsa öncekine dikkate almaz. Şu anki kanamasını esas alır ve onun tamamını adet sayar.
Eyvallah hocam. Kadınların ve erkeklerin saçlarını boyamaları caiz midir?
Şimdi kadınlar kına yakarlar, erkekler de kına yakarlar.
Evet. Günümüzde tabii kimyasal
şimdi kına
boyalar da var.
Şimdi erkekler boyayabilirler mi? İhtiyaç varsa siyaha boyayabilirler.
Tam siyaha boyayabilirler mi hocam yani?
İhtiyaç varsa.
İhtiyaç.
Şimdi
ihtiyaçtan kastınız ne hocam?
Ya mesela savaşa gidecek. Eskiler öyle örnekler verirler. Yani karşıdaki düşmana karşı heybetli görünmesi lazım. Dolayısıyla o zaman ne olacak? İşte saçını boyuyor. Ebu Kuhafe var.
Evet.
Hazreti Ebu Bekir'in babası. Mekke fethinde, tabii o Mekke'de kalmış, Medine'ye gelmemiş. Mekke fethedilince orada Peygamber Efendimiz'le görüşüyor. Saçları da bembeyazmış böyle, saç sakalı. Bunun rengini değiştirin demiş, siyaha boyayın. Şimdi kadınlar ama böyle bir mecburiyet yoksa mekruhtur boyaması. Tabii başka gerekçeler de olabilir. Efendim kadınların ise kendi eşlerine yönelik olarak her türlü süsleri caizdir. Eşlerine yönelik olmak üzere. Ama dışarıya yönelik olarak süslenmeleri caiz değildir dinimize göre. Tabii bu boyanın bir de şu yönü var. Saçlar üzerinde o şey oluşturuyor mu? Tabaka. Yani saçların biraz suyun değmesine engel oluyor mu o boya? Tabii o da dikkate alınıyor. Eğer saçlara suyun değmesine engel oluyorsa o zaman caiz görünmüyor kadına da olsa erkeğe de olsa. Ama böyle değilse söylediğim gibi kadınların eşlerine yönelik olması kaydıyla boyamaları caiz.
Peki şey caiz midir hocam? Böyle enteresan renklere boyuyorlar. Pembedir, mordur, mavidir.
Aa, şimdi erkeklerinkini siyahla kayıtladığımıza göre onlar caiz olmuyor. Kadınlarda ne yaptık? Aile içiyle sınırladık ki aile içi için bunlar öyle yapmazlar.
Peki hocam. Hocam şarap fabrikasına üzüm satmak gibi helal olan bir ürünü harama dönüştüreceği ya da kötüye kullanacağı bilinen bir kişi veya kuruma satmak caiz mi diyor?
Şimdi bu tabii genel bir kural vardır. Masiyete yardım masiyettir. Yani günah olan bir fiile yardımcı olmak günahtır.
Evet.
Şimdi bu üzümle şarap arasında bir üzüm var, bir şıra var, bir de şarap var. Yani içki var. Şimdi tabii bizim kaynaklarımızın telif edildiği, yazıldığı dönemlerde Müslümanların içki imalatı söz konusu olmaz. Yani Müslümanlar içki imal etmezler. En azından legal olarak. Fakat İslam ülkesinde yaşayan gayrimüslimler var. Bunlara zimmi diyoruz. Zimmiler bu işle uğraşırlar. Mesela diyelim Hristiyanlar şarap imal edebiliyorlar ve din de onlara karışmıyor. Ama şu hususlar dikkate alınmış oluyor. Bir kimse şarap yapacağını, imal edeceğini bildiği bir zimmiye şıra satabilir mi? O şıranın karşılığı asir. Asir.
Asir.
He, satabilir mi? Satması mekruhtur demiştir. Ama bu mekruh tahrimen mekruhtur. Harama yakın bir mekruhtur. Yani bir Müslümanın sevadı Irak, şeyde geçen tabir de budur fıkıh kaynaklarında. Evet. Yani Irak köylerindeki Hristiyanlara şarap yapacağı bildiği bir Hristiyana şıra satabilir mi? Üzüm şırası bu mekruhtur demiştir. Peki üzüm satabilir mi? Buna da caiz demiştir. Çünkü tabii o şıra sadece şarap yapılıyor ama üzümden başka şeyler de yapılıyor. Gerçi biraz mesela buna bağlı başka şeyler de var. Mesela bir adam evini bir Hristiyan'a şarap imal etmesi için kiraya verebilir mi?
Verebilir mi?
İşte aynı mekruh kabul ediliyor. Mekruh. Ulemanın çoğunluğu tarafından. Ha. Şimdi mesela yine şu örnek gösterilir. Fitne zamanında eşkıyaya, yani bu illegal gruplara silah satamaz.
Silah kaçakçılığı gibi bir şey.
Yani mesela şey var ya, bir takım devlete isyan eden bagi dediğimiz.
Eyvallah.
Onlara silah satamaz. Ama demir satabilir. Bunlar beraber değerlendiriliyor. Yani üzüm satmaya cevaz veriliyor şarap yapacağı bilinen bir kimseye. Ama üzüm şırası satmak mekruh kabul edilir.
Eyvallah hocam.
Şimdi ben böyle zaman zaman kendi geçmişimi de hatırlarım. Mesela bizim köylerimiz geliri üzümdendi. Ağırlıklı olarak.
Bağlar falan çoktu.
Bağlar vardı. Çünkü engebeli bir arazi. Düz ova pek fazla yoktu. Ekin ekmek çok. Evet, ekin de ekiliyordu ama kimisi kendi yiyeceği kadar buğday kaldırıyordu. Kimisi onu da kaldıramıyordu. Böyle satacak kadar kaldıran çok nadirdi.
Evet.
Daha çok gelirleri üzümdendi. Ve üzümler kurutulurdu. Ve o kurutulan üzümler tekele satılırdı. Tekele. Veya tüccara satılırdı ama tüccar da tekele verirdi. Ve tekel de bunu içki fabrikalarında kullanırdı. Ve o zamanki ulema da bunlara cevaz vermiş.
Eyvallah.
Hatta yani
satabilirsiniz demiş. Ya,
fıkıh kitaplarında geçer yani, üzüm satabilir diye geçer.
Eyvallah hocam. Hocam, malın vasfında, fiyatında veya vadede belirsizlik, yani alım satım akdinin geçerliliğini etkiliyor mu?
Şimdi bir alım satım akdinin geçerli olması için satılan malda ve o malın karşılığı konusunda bir takım şartların bulunması lazım. Bu şartlara sıhhat şartları deriz. Sıhhat şartları.
Sıhhat şartları.
Şimdi satılan malın miktarı belli olacak. Ha bir de şunu ayıralım. Peşin mi satıldı? Vadeli mi satıldı? Peşin satıldıysa görmek, o vasfını görmek bir anlamına gelir. Görmek.
Yani fiziki olarak görmek gerekir.
Fiziki olarak gördüğün zaman, ki bu peşinde de olur bu. Şey yapmış olursun. Ama peşinleyince tabii bazen mal, genelde mal peşinde olur, para veresi olur. Bazı durumlarda mal veresi olur, para peşin olur.
Para peşin olur.
Buna yani selem.
Selem akdi mi?
Akdi diyoruz ona biz. Mesela o selem akdinde malın miktarı, cinsi, vasfı, türü, her şey belli olacak. Niye?
Evet.
Çünkü 6 ay sonra teslim alacak malı. Nizaya sebep vermemesi lazım. Yani şöyle bir kural da var fıkıhta. Taraflar arasında nizaya sebep olacak olan her türlü belirsizlik o akdin fesadını gerektirir. Yani taraflar arasında nizaya sebep olacak olan her türlü belirsizlik, cehalet o akdin fesadını, yani bozukluğunu.
Nizaya sebep olacak derken hocam, yani
anlaşmazlığa
sebep olacak.
Tatmin. Ya bu böyle değildi, şöyleydi, o fiyat değildi, bu fiyattı, o vade değildi, bu vade gibi.
Yani net bir şey yok ortada.
Ya mesela veresiye alıyor. Diyor ki götür ya, sonra verirsin. Ne zaman ama?
Net bir şey yok yani.
Yok.
Geçiştiriyor.
Ya geçiştiriyor. Ya 3-5 ay sonra ver. Ama 3 ay mı 5 ay mı?
Aynen.
Böyle olmayacak. Veya malı sattı. Nedir bunun değeri? Ya senden param isteyen soran var şimdi. Al götür, sonra anlaşırız. Fiyat belli olacak.
Evet.
Malın miktarı belli olacak. Alacağı, işte vade belli olacak dedik. Şimdi bir defa miktar belli olacak, fiyat belli olacak, bunlar şart. Eğer belli olmazsa bu akit fasittir. Yani düzeltilmesi lazım veya feshedilmesi lazım. Yani feshedilmesi lazım, o akdin geçersiz sayılması lazım. Düzeltilmesi lazım, o belirsizliğin şey yapılması lazım. Kaldırılması lazım. Hmm. Mesela buna şöyle örnek verelim. Bağ bozumunda ödeyecek. Böyle anlaştılar, malı sattı, parasını bağ bozumunda verecek. Veya parasını şeyde verecek, harmanda verecek. Hmm. Bu fasit oldu şimdi. Niye? Bağ bozumu ne zaman olur net?
Net bir tarih yok.
Yok, mevsime göre değişebilir. Yani çok soğuk olur, gece vurur, işte sıcak olur, erkene vurur filan. Ha, ama bağ bozumu gelmeden önce o vadeyi sabitleştirirlerse ne oldu? Onu düzelttiler. Bu böyle olması lazım. Yani o belirsizliğin, o belirsiz vade ortaya çıkmadan önce giderilmesi lazım. Veyahut da o akit feshedilecek, bozulacak, yeniden bir akit yapılacak.
Hmm.
Ha, şimdi demek ki o zaman, şimdi soru neydi, bir daha alabilir miyim?
Şey, malın vasfında veya fiyatında belirsizlik olduğu takdirde.
Fiyatında belirsizlik olursa caiz değil. Fasit olur o. Demin söyledim.
Vadede de belirsizlik.
Vadede bu. Belirsizlik aynı şekilde. Yani şeyin vadesinde. Hmm. Eğer bu mal Selim'de olduğu gibi mal vadesi de ise akdi ifsad eder, fasit olur. Veya peşin şey mal satıyor, para alacak, paranın vadesi belli değil.
Evet.
Aynı şekilde. Şimdi vasfa gelince, vasf deyince ne anlıyoruz? Biz onun kalitesini anlıyoruz. Eğer bir malı satın alırken amaçlanan bir gaye var ya.
Evet hocam.
Eğer o vasıf, o amaçlanan gayeye aykırı ise. Mesela buna şuna örnek verirler kaynaklarda. Eskiden köle ticareti vardı.
Ne?
Adam köleyi okuma yazma bilen birisidir diye satıyor. Katip diye satıyor. Hı. Ama onun okuma yazma bilmediği açığa çıkıyor. Ne oldu şimdi buradaki? O vasıf belirsiz olmuş oldu. Bu akdi feshedebiliyor kişi.
Hmm.
Niye? Çünkü o köleyi satın alırken okuma yazma biliyor diye. Olması hedefti. Veya ne bileyim işte bir hayvan alıyor. O hayvanın kullanılacağı alan belli.
Hmm.
Yük hayvanı. Ama o hayvan yük hayvanı olmak değilmiş meğer.
Hmm.
Bunları eğer gizlerse şey satıcı,
evet.
O zaman o alıcı bu akdi feshedebiliyor.
Hmm.
Gizlerse.
Gizlerse de yalana da meylederse.
Aynı, yalan söylese zaten öyle.
Direkt fesoluyor.
Ama mal ortada duruyor. Misli mallar. Mesela buğday yığını var. Sen görmüşsün tamam. Veya bir hayvan var.
Evet.
Görmüşsün. Özelliklerini de sormuşsun. Ama bir vasfı söylenmemiş. Ama o vasıf ikinci derecede önemli. Onun zararı olmaz.
Hmm, eyvallah hocam. Hocam trafik kazası sonucu tazminat alınması caiz mi diye bir soru gelmiş.
Şimdi bu kaza ile öldürmelerde, hata ile öldürmelerde tazminat var. Yani şimdi
bu manevi tazminattan bahsediyorlar sanırım burada.
Ve maddi manevi. Şimdi manevi tazminat yok şeyde, fıkıhta.
Yani işte ne bileyim ayağımı, bacağımı kırdın. Ya o maddiye mi giriyor?
O maddidir o. Maddidir.
Veya psikolojim bozuldu, maneviye gider mi?
İşte o yok o.
Onun o kazadan sonra benim
onun
psikolojim
bozuldu. Yok bizim bildiğimiz. Mesela adam ne yapıyor? İftira ediyor, zarar veriyor onu. Onu mesela ticaretine zarar veriyor bilmem ne. Yani o ne oluyor şimdi? Manevi.
Evet.
Oluyor. Bu olabilir bu deniyor. Hmm. Şimdi insan birisini hata ile öldürürse veya hataya benzer bir şekilde öldürürse ki nedir hata? Mesela diyelim ki ava silah attı. Bir insana değdi, öldü. Veya insana döndü, sakat bıraktı.
Evet.
Bu hatayla öldürmedir. Bu durumlarda o öldüren kişinin sülalesi, o ölen kişinin ailesine maddi tazminat vermesi lazım. Buna diyet denir. Diyet.
Sülalesi derken hocam?
Yani baba tarafından akrabaları, eskiden akile denilmiş.
Hepsi
ona.
Hepsi mi vermesi gerekiyor?
Onlar ortaklaşa olarak.
Ha.
Fıkıhta böyle. Yani sadece katil değil.
Yani şahs, sadece şahıs değil, o onun akrabaları.
Baba tarafından olan akrabaları, ha, erkek akrabaları. Bunlara asabeleri diyoruz. Bunlar ödeyecek. Eskiden akile vardı. Yani mesela kabile veya aşiret falan. Onlar ödüyordu. Hata elen öldürme bu. Ama kasten öldürmelerde, yani adam silahla öldürücü bir aletle birisini kasten öldürüyor.
Bilerek öldürdü.
Ha, şimdi bu taammüden öldürme diyorlar şimdi ya. Bunun cezası şey, kısas. Yani öldürülen öldürülür. Ama eğer o öldürülenin akrabaları, mirasçıları, biz tazminata razıyız, kısas istemiyoruz derlerse tazminat gerekir. Yani burada şimdi trafik kazasında eğer hatası varsa sürücünün, o kişinin ölümüne sebep olacak hatası varsa tazminat ödeyecek. Ama hatası yoksa, peki hatası yoksa nasıl hatası olmaz bir insanın öldürüyor? Adam normal arabasını park etmiş bir yere, çok oluyor bu. Ve o park ettiği yerde meşru bir yer. Motorcu geliyor arkadan pat bindiriyor. Bunlar oluyor.
Evet.
Burada şimdi o arabayı park edenin suçu var mı?
Yok.
Yok. O zaman o tazminat ödemez.
Veya seyir halinde ilerliyor, bir anda önüne atlıyor arabanın.
İşte o zaman o seyrin ölçüsünü falan dikkate alınabilir. Yani o hızı aşmış mı, normal hız mıydı?
Onlar da
dikkate alınır.
Eyvallah. Hocam yani, teşekkür ediyoruz.
Yani bu konularda biraz da günlük uygulamalar, günlük kanunlara da dikkate alınması
gerekiyor diyorsunuz. Evet. Hocam gönlünüze sağlık, ağzına sağlık. Vaktimizin sonuna geldik. Yarım saati doldurduk sanırım. Bir sonraki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz Hüseyin Kayapınar hocamla. Efendim Allah'a emanet olun. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.